Sayfa 115. 5. Bölüm. Simon Endian, Londra'da 1. sınıf bir paralı askerin adı ve adresi de dahil her türlü bilginin öğrenilebileceğini biliyordu. Tek sorun bu işe nerelere bakarak ve kimlere sorarak başlamayı bilmenin gerekli olmasından doğuyordu. Bürosunda oturup bir saat düşündükten sonra kahvesini içti ve bir taksiye atlayarak Fleet Caddesi'ne gitti. Hatırlı bir arkadaşının yardımıyla Londra'nın yüksek tirajlı günlük gazetelerinden birinin arşiv bölümüne başvurdu. Görevli memurdan işine yarayabilecek dosyaları istedi. 2 saat süreyle Britanya'da çıkan bütün gazetelerin son 10 yıl içinde paralı askerlerle ilgili haberlerini gözden geçirdi. Katanga, Kongo, Yemen, Vietnam, Kamboçya, Laos, Sudan, Nijerya ve Ruanda ile ilgiliydi bu yazılar. Makalelerin yanı sıra röportajlar da vardı. Hepsini okudu, özellikle bu yazıları hazırlayanların üstünde durdu. İlk hedefi bir paralı askerin adı değildi. Öylesine çok paralı asker vardı ki çoğunun gerçek adları bile geçmiyordu yazılarda. Paralı askerler üzerine yeterli bilgisi olan ve onları tanıyan bir yazar ya da röportajcının adını arıyordu. 2 saat sonra aradığı adı bulduğundan emindi. Bu adı ilk kez duyuyordu. Amerikalı ya da İngiliz olan bu yazar son 3 yıl içinde 3 yazı dizisi hazırlamıştı. Yazılardan yazarının bu işe hiç de yabancı olmadığı anlaşılıyordu. 6-7 değişik uyruklu paralı askerden söz ediyor, paralı askerleri ne aşırı övüyor ne de yerin dibine batırıyordu. Endian yazarın adını ve 3 yazısının hangi gazetelerde çıktığını not etti. Her yazısı ayrı gazetelerde yayınlandığına göre bir yere bağımlı değildi. Gazeteci arkadaşına ettiği 2. telefonla yazarın ev adresini öğrendi. Londra'nın kuzeyinde küçük bir dairede oturuyordu. Endian Macon'dan ayrılırken hava kararmıştı. Yer altındaki otoparkta bırakmış olduğu korvetine bindi ve yazarın evine gitmek amacıyla kuzeye yöneldi. Dairesinde ışık yanmıyordu. Zili çaldı ama kapıyı açan olmadı. Endian yazarın yurt dışına gitmiş olabileceğinden korkuyordu. Ama yan dairedeki kadının sözleri yüreğine su serpti. Dairenin büyük ya da görkemli olmayışına sevinmişti. Bağımsız çalışan yazarların çoğunun başına zaman zaman geldiği gibi onun da şu sıra paraya ihtiyacı olmasını diliyordu. Ertesi gün tekrar aramaya karar verdi. Ertesi sabah 8'de yazarın kapısının zilini çaldı. Yarım dakika geçmeden ahşap kapının parmaklıklı küçük penceresinden "Kim o?" diyen bir ses geldi. "Günaydın," dedi Endian küçük pencereye doğru. "Adım Harris, Walter Harris. İş adamıyım. Acaba sizinle görüşebilir miyim?" Kapı açıldı ve Endian 4. kattaki daireye girdi. Görüşmek istediği adam bu evde yaşıyordu. Oturma odasına geçip oturduklarında hemen konuya girdi. "Şehrin merkezinde çalışan bir iş adamıyım." Çok rahat yalan söylüyordu. "Buraya Batı Afrika'daki bir ülkeyle iş yapan şirketlerin temsilcisi olarak geldim." Yazar başıyla onayladı ve kahvesinden bir yudum aldı. "Son zamanlarda bu ülkede bir hükümet darbesi olacağını bildiren haberler alıyoruz. Başkan alçak gönüllü, halkın sevdiği iyi bir adam. İş arkadaşlarımdan birine gelen habere göre eğer böyle bir darbe olursa iş başına komünistler geçecekmiş. Anlıyorsunuz değil mi?" "Evet, devam edin." "Anlaşıldığına göre başkanları öldürülüp kendileri püskürtülmediği sürece ordu bu darbeye karşı çıkacaktır. Yani bu darbe oldu bittiye gelirse ve başarı kazanırsa ordunun elinden pek bir şey gelmez. Ama kesin bir başarı olmadığı sürece ordu başkandan yanadır, buna inanıyoruz. Darbeden sonraki ilk 20 saatin çok önemli olduğunu bilirsiniz." "Bunun benimle ne ilgisi var?" diye sordu yazar. "O konuya geliyorum," dedi Endian. "Genel kanı böyle bir darbenin başarı kazanacağı yönünde. Darbenin gerçekleşmesi için ilk önce başkanın öldürülmesi gerek. Başkan sağ kaldığı sürece darbe başarılı olamaz. Bu nedenle başkanın sarayı iyi korunmalı ve bu konu zaman kaybetmeden ele alınmalı. Dışişleri Bakanlığındaki bazı arkadaşlarla görüştük. Onlar da sarayın güvenliği için bir İngiliz paralı askerinin oraya gönderilmesinde yarar olacağını sanıyorlar." "Öyleyse..." Yazar kahvesinden bir yudum daha içtikten sonra sigarasını yaktı. Ziyaretçisinin gerçek amacını anlar gibi olmuştu. "Bu nedenle başkan yapılacak bir anlaşmayla askerlerini eğitmesi ve sarayındaki güvenlik tedbirlerini alması için paralı asker tutma gereğini duyuyor. Oraya gidecek, saray ve çevresini gözden geçirdikten sonra güvenlik tedbirlerini alabilecek ve ordunun açıklarını kapayabilecek bir adam istiyor. Bu tür işleri yapan ve ülkelerinin bayrağı altında savaşmayanlara sanırım paralı asker deniliyor." Yazar başıyla birkaç kez onayladı. Kendisini Harris diye tanıtan adamın anlattığı öykünün gerçek olmamasından kuşkulanıyordu. Her şeyden önce İngiliz hükümetinin sarayın güvenliğini sağlamak için resmi bir görevli göndermek istemeyişini kabul etmiyordu. Üstelik bu tür işlerle uğraşan bir kuruluş vardı. Londra Sloane Caddesi 22 numarada bulunan Watch Guard International özellikle böyle işler için kurulmuştu. Birkaç cümlede bunları Harris'e anlattı ama bu sözler onu hiç etkilemedi. "Anlıyorum," dedi Andy'in, "biraz daha açıklamam gerekiyor." "İyi olur," dedi yazar. "Evet, hükümet yalnızca akıl vermek için birini gönderebilir. Ama gönderilen adam askerlerin iyi bir eğitimden geçmelerinin gerektiğini söylerse bunu yapamaz. Başkan gönderilen adamın daha uzun bir süre orada kalmasını isterse bu isteği de yerine getirilemez. Öteki konuya gelince, o kuruluştan gönderilecek bir adam istediklerimizi yerine getirebilir. Ama orada bulunduğu sırada bir darbe, hatta bir iç savaş olduğunu düşünün. Böyle bir durumda öbür Afrika ülkelerinin bu adam hakkında ne düşüneceklerini bilirsiniz. Onun ülkesinin Dışişleri Bakanlığı tarafından sırf bu olayı çıkarmak için gönderildiğini düşünürler. Ama hiçbir kuruluşa bağlı olmayan bir yabancı, saygıdeğer olmasa bile daha anlayışla karşılanır ve başkanın emperyalist güçler elinde bir kukla olduğu söylentileri çıkmaz. "Öyleyse ne istiyorsunuz?" diye sordu yazar. "İyi bir paralı askerin adını," dedi Andy'in. "Aldığı paranın karşılığını verebilecek, akıl ve sağduyu sahibi olan bir paralı askerin adını." "Niçin ona geldiniz?" "Birkaç ay önce yazdığınız yazıyı okuyan bir arkadaşımızın önerisi üzerine geldim. Yazınız hakkınıza yeterince bilgi veriyor. Usta bir elden çıktığı belli." "Hayatımı kazanmak için yazıyorum." Andy'in cebinden çıkardığı 200 sterlini masanın üstüne bıraktı. "O halde benim için de yazın," dedi. "Ne yazayım, makale mi?" "Hayır, anılarınızı, daha doğrusu bir takım adları ve sahiplerinin sicillerinin listesini. İsterseniz anlatabilirsiniz." "Yazarım," dedi serbest yazar. Köşedeki masaya doğru gitti. Masanın üstünde bir yazı makinesiyle bir tomar kağıt vardı. Yazılarını bu masada hazırlıyor olmalıydı. Yazı makinesine bir kağıt taktı ve ara sıra masanın yanında bulunan dosyalara bakarak 50 dakika hiç durmadan yazdı. Masadan kalkıp Andy'ına doğru gelirken elinde 3 dosya kağıdı vardı. Kağıtları ona uzattı. "Bugün için en iyileri bunlar. 6 yıl önce Kongo'da bulunan eskiler ve mesleğe daha sonra geçen yeniler. Bir bölük askeri yönetemeyecekleri listeye almadım. Onlar sizin işinize yaramaz." Andy'in kağıtları aldı ve dikkatle incelemeye başladı. Şunlar yazılıydı. "Albay Lamoulin, Belçikalı, büyük bir olasılıkla hükümeti için çalışıyor. 1964'te Moïse Tshombe baştayken Kongo'ya gitti. Belçika hükümetince gönderilmiş olabilir. Birinci sınıf asker ama gerçek bir paralı asker sayılamaz. 6. Komanda Birliği'ni, Fransızca konuşan, kurdu ve 1965'te birliğin komutasını Dernard'a bırakıp geri döndü. Robert Dernard, Fransız, ordudan değil, polisten yetişme. 1961-62'de Katanga'daydı. Katanga'nın bölündüğü bu yıllarda jandarma danışmanlığı yapmış olabilir. Bölünme hareketi gerçekleşmeyip de Tshombe sürgüne gönderilince geri döndü. Jacques Foccart adına Yemen'de Fransız paralı askerler harekatını yönetti. 1964'te Kongo'ya geri döndü ve Lamoulin'in yanında görev aldı. Lamoulin gittikten sonra 1967'ye kadar 6. Birliğin komutanlığını yaptı. Pek istememekle birlikte 1967'de Stanleyville isyanına, paralı askerlerin isyanı, katıldı. Kendi arkadaşlarının attığı ve sekip onun başını bulan bir kaza kurşunuyla ağır yaralandı. Tedavi için Rodezya'ya gitti. 1967 Kasım'ında Dileolo'nun güneyinden ilerleyerek Kongo'yu istila etmek isteyen paralı askerlere katılmak amacındaydı. Bu harekatın ertelenmesi büyük yankılara yol açtı. Bazıları CIA'nın rüşvet vererek bu harekatı durdurduğunu söylüyor. O zamandan beri Paris'te yaşar. Jacques Schramm, Belçikalı, tarımla uğraşırken paralı askerliğe geçti. Takma adı Karacek'tir. 1961'in başlarında Katangalılardan kendi birliğini kurdu ve Katanga bölünme olaylarında adını duyurdu. Başarıya ulaşılamayınca Angola'ya en son kaçanlardandı. Kaçarken Katangalıları da yanında götürdü. Tshombe'nin dönüşüne kadar Angola'da bekledi ve tekrar Katanga'ya yürüdü. 1964-65'te Simba isyancılarına karşı açılan savaşta emrindeki 10. birlik tarafsız kaldı. 1966'da 1. Stanleyville isyanını, yani Katangalıların isyanı, başlattı. Bu isyan sonunda emrindeki paralı askerler ve Katangalılardan oluşan kuvvetleri hiç kayıp vermedi. Dernard'ın sonradan katıldığı 1967 Stanleyville isyanını da o başlattı. Dernard'ın yaralanmasından sonra onun birliğine de komuta etti ve Bukavu yürüyüşünü yönetti. 1968'de ülkesine döndü. O günden bu yana paralı asker olarak iş yapmadı. Roger Folquest, çok yetenekli bir Fransız profesyonel subayı, bölünme olayları sırasında Katanga'daydı. Fransız hükümetince gönderilmiş olabilir. Daha sonra Yemen'de Fransız harekatını yürüten Dönard'a komuta etti. Kongolu paralı askerler harekatına karışmadı. Nijerya iç savaşı sırasında Fransa hesabına küçük harekatlara girişti. Olağanüstü bir yürekliliği vardır ama aldığı savaş yaralarından sonra bugün belini doğrultacak durumda değil. Mike Hoare, İngilizken Güney Afrika uyruğuna geçti. Katanga olaylarında paralı askerlerin danışmanlığını yaptı. Chombe ile yakın arkadaşlık kurdu. 1964'te Chombe geri dönünce Kongo'ya davet edildi ve İngilizce konuşan 5. Komando Birliği'ni kurdu. Simba'ya karşı açılan savaşı yönetti ve 1965 Aralık ayında birliğini Peters'a devredip görevden ayrıldı. Varlıklıdır ve emekliye ayrılmış sayılabilir. John Peters, 1964'teki 1. Paralı Askerler Savaşı'nda Hoare'ye katıldı. Kısa bir süre içinde komutan yardımcılığına yükseldi. Korkusuz ve insafsızdır. Hoare'nin bazı subayları Peters'ın emrinde çalışamayacaklarını söyleyerek başka birliklere geçtiler. 1966'da emekliye ayrıldı. Varlıklıdır. Önemli not: yukarıda adı geçen 6 kişi Kongo ve Katanga savaşlarında önemli rol oynamışlardır ve eskiler sınıfına girerler. Aşağıda adı geçen 5 kişi 45 yaşlarında olan Rooks hariç yukarıdakilere oranla daha gençtir. Ama yeniler diye tanımlanmalarının nedeni bu değildir. Bunlar Kongo'da pek etkin değillerdi. Kongo'da bulunmayanlarsa daha sonra bu mesleğe atıldılar. Rolf Steiner, Alman, paralı askerliğe Folkoez'in emrinde Nijerya iç savaşında başladı. Emrinde bulunan bir grup adamı 9 ay burada tuttu, görevinden azledildi. Güney Sudan'da görev yapıyor. George Schroeder, Güney Afrikalı, Kongo'da Hoare ve Peters'ın emrinde çalıştı. Bu birliğin Güney Afrikalı askerler arasında iyi bir yeri vardı. Peters'tan sonra onu lider seçtiler. Peters görevi ona bırakmayı kabul etmişti. Birkaç ay sonra 5. Komando Birliği dağıtıldı ve geri gönderildi. O zamandan beri adı duyulmadı. Güney Afrika'da yaşar. Charles Roux, Fransız, Katanga olayında adından pek söz ettiremedi. Oradan ayrıldı ve Angola üstünden Güney Afrika'ya gitti. Bir süre orada kaldıktan sonra Güney Afrikalılarla birlikte döndü ve 1964'te Hoare'ye katıldı. Hoare ile kavga ettikten sonra Dönard'ın yanına gitti. Terfi edince 6. daha sonra da 14. Komando Birliği'ne geçti. 1966 Katangalılar isyanına katıldı ama birliği neredeyse bütünüyle yok edildi. Kongo'dan Peters'ın yardımıyla kaçtı. Mayıs 1967'de yanına birkaç Güney Afrikalı alarak uçakla geri dönüp Shram'ın birliğine katıldı. 1967 Stanleyville isyanına da katıldı. Dönard'ın yaralanmasından sonra 10. ve 6. Komando Birliklerinin başına geçmek istedi. Başarılı olamadı. Bukavu'da yaralandı ve Kigali üzerinden evine döndü. O günden bu yana hiçbir eyleme katılmadı. Paris'te yaşar. Carlo Shannon, İngiliz, 1964'te Hoare'nin yanında görev aldı. Peters'ın emri altında çalışmayı reddetti. 1966'da Dönard'ın emrindeki 6. birliğe geçti. Bukavu'ya yapılan yürüyüşte Shram'ın yanındaydı. Kuşatma boyunca savaştı. 1968 Nisan'ında ülkelerine geri gönderilen son grubun içindeydi. Nijerya iç savaşına gönüllü olarak katıldı ve Steiner'in emrinde çalıştı. Kasım 1968'de Steiner'in azledilmesi üzerine geride kalan güçlerin başına geçti. Sonuna kadar savaştı. Şu sıra Paris'te olduğunu sanıyorum. Lucien Brune, öteki adı Paul Leroy, Fransız, çok iyi İngilizce konuşur. Cezayir Savaşı'na Fransız ordusunun subayı olarak katıldı. Görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. 1964'te Güney Afrika'dayken Kongo'ya gönüllü gitti. Güney Afrikalılardan oluşan bir birlikle geldi ve Hoare'nin 5. Komando Birliği'ne katıldı. Başarıyla savaştı. 1964 sonunda yaralandı. 1965'te geri döndü. Peters'ın emrinde çalışmayı reddetti ve 1966'nın başlarında Dönard'ın 6. Komando Birliği'ne katıldı. İsyanın yaklaştığını sezince Mayıs 1966'da Kongo'dan ayrıldı. Nijerya iç savaşında Folkoez'in emrinde çalıştı. Yaralanınca ülkesine geri gönderildi. Tekrar geri döndü ve kendi birliğini kurmaya çalıştı. Başarılı olamadı. 1968'de geri gönderildi. Paris'te yaşar. Çok zekidir. Aynı zamanda siyasete aklı erer. Andy'in okuması bitince başını kaldırdı ve yazara baktı. "Burada adı geçenlerin hepsi bu işi kabul ederler mi?" diye sordu. Yazar başını iki yana salladı. Sanmıyorum dedi. Ben yalnızca böyle bir işin üstesinden gelebilecek olanların adlarını yazdım. Böyle bir işe girip girmemeleri başlı başına bir sorun. İşin büyüklüğüne ve emirlerinde çalışacak adam sayısına bağlı. Eskiler için işin prestij yönü vardır. Bir de böyle bir işe ihtiyaçlarının olup olmaması söz konusudur. Eskilerin bazıları emekliye ayrılmış sayılabilir. Ayrıca paraya da ihtiyaçları yoktur. Bunları göster dedi Endian. Yazar öne doğru eğildi ve parmağını listede yukarıdan aşağı gezdirdi. Eskilerden başlayalım. Lamulen'e bu işi veremezsiniz. Belçika hükümetinin tutumuna bağlıdır. İyi bir savaşçı ve saygıdeğer biridir. Şimdi emekliye ayrıldı. Öteki Belçikalı, Kara Jacques Schramm da emekliye ayrıldı ve Portekiz'de tavuk çiftliği işletiyor. Fransızlara gelince, Roger Falquez, Fransız ordusuna ayrılan belki de en yetenekli subaydır. Emri altında çalışanların ona karşı büyük saygısı vardır ve öbürleri de beyefendi gözüyle bakarlar. Ama onun da aldığı yaralar yüzünden beli doğrulabilecek gibi değil. Son aldığı işi de harekatı yerinden yönetmediği için başaramadı. Eğer kendisi işin başında olsaydı sonuç hiç de böyle olmazdı. Dönar'da gelince Kongo'da büyük işler yaptı ama Stanleyville'de çok kötü yaralandı. Şimdi iyileşmiş durumda. Fransız paralı askerleri hala onunla ilişki halindeler. Dilolo'daki kötü izlenimlerini silmek için bir fırsat bekliyor ama o zamandan beri ona iş veren olmadı. Anglo-Saksonlardan Mike Hoare de emekliye ayrıldı. Paraya ihtiyacı yok, belki de 1 milyon sterlinlik bir iş onu yerinden kaldırabilir ama kesin bir şey söyleyemem. Son olarak Nijerya'da 500.000 sterlinlik bir iş yaptı. John Peters de emekliye ayrıldı ve Singapur'da bir fabrika kurdu. Bu 6 kişi debdebeli günlerinde yeterince para yaptılar. Büyük para karşılığında olsa bile bugün tehlikeli bir işe girmezler. Bazıları istemedikleri, bazıları da beceremeyecekleri için. Peki ya öteki 5 kişi diye sordu Endian. Steiner bir zamanlar iyiydi ama artık pek işe yaramaz. Basın onu parmağına doladı. Bu bir paralı asker için çok kötüdür. İnsanlar onu gazetelerin yazdığı gibi korkunç sanıyor. Ruse Dönard'ın yaralanmasından sonra Stanleyville'de komutayı ele alamadığı için hırçınlaştı. Ve şimdi bütün Fransız paralı askerlerinin lideri olduğunu da iddia ediyor. Bukavu'dan sonra ona iş veren çıkmadı. Son ikisi ötekilere oranla daha iyi. Her ikisi de 30 dolaylarında akıllı, bilgili ve bir savaş sırasında öteki paralı askerleri yönetecek kadar yürekli. Aslında paralı askerler yalnızca kendilerinin seçtiği bir liderin önderliğinde savaşırlar. Bu nedenle kötü bir paralı askeri kiralamak bir işe yaramaz. Çünkü hiç kimse bir sefer kaybetmiş olanın yanında görev almak istemez. Geçmiş savaş kayıtları gerçekten çok önemlidir. Öteki adı Paul Leroy olan Lucien Brunsa bu işi becerebilir. Yalnız işi ona verirseniz bir mesele ortaya çıkar. Edindiği bilgileri Fransız Haber Alma Örgütü SDEC'ye verip vermediğini anlayamazsınız. Bu önemli mi? Evet çok önemli dedi Endian sözü uzatmadan. Güney Afrikalı Schroeder'i atladın. O yapabilir mi? Kongo'da 5. Komando Birliği'ne komuta ettiğini söylemiştin değil mi? Etti dedi yazar. Sonunda, en sonunda. Aynı zamanda bu birlik onun komutanlık döneminde dağıldı. Kendi iş gücüne göre 1. sınıf bir askerdir. Örneğin verilen emir üzerine bir tabur paralı askeri istenilen biçimde yönetir. İyi bir savaşçıdır ama eski görüşüdür. Bir harekatı hazırlayabilecek yaratıcı güce sahip değildir. Bu işi görecek üstlere ihtiyacı vardır. Yaşanın, İngiliz değil mi? İngiliz-İrlandalı karışımı. Bu işte yeni sayılır. İlk komutanlığını 1 yıl önce yaptı ama çok başarılı oldu. Yaratıcı zekaya sahip ve çok yüreklidir. Bir işi en küçük ayrıntılarına kadar düşünür. Endian gitmek için ayağa kalktı. ''Bana bir şey söyler misin?'' dedi kapıya geldiğinde. ''Eğer sen bir iş, önemli bir görev için adam seçecek olsaydın kimi düşünürdün?'' Yazar kahvaltı masasının üstündeki notları eline aldı. ''Cat Shannon'ı'' dedi duraksamadan. ''Eğer bir iş ya da harekata girişseydim Cat'ı seçerdim.'' ''Onu nerede bulabilirim?'' diye sordu Endian. Yazar Paris'teki bir otelle bir barın adını verdi. ''Buralardan arayabilirsiniz.'' dedi. ''Eğer Shannon bu işi kabul etmezse kimi önerirsin?'' Yazar bir süre düşündü. Lucien Brun'u saymazsak geriye böylesi işlerde yeterince tecrübeli olan Ruse kalıyor dedi. Onun adresini biliyor musun diye sordu Endian. Yazar çalışma masasının çekmecesinden çıkardı, küçük bir defterin sayfalarını karıştırdı. Ruse'un Paris'te bir dairesi var dedi ve adresi Endian'a verdi. Birkaç saniye sonra merdivenlerde Endian'ın uzaklaşan ayak seslerini duydu. Telefonun başına gitti, ahize elini alıp bir numara çevirdi. Carrie, merhaba benim, Bu gece çıkıyoruz, pahalı bir yere gideriz. Yazdığım özel bir makale için iyi para aldım.